Ayrım 5. İyi sorularda bulunması gereken 3 özellik. Sonuç olarak iyi bir soru, sormak istediğiniz şeyi dile getiren sorudur. Tıpkı bir bilgisayarla çalışır gibi. Altıncı duyunuza da doğru komutlar vermelisiniz. İyi sorular, yani gereken bilgiyi edinebileceğimiz sorular 3 özellik taşırlar. Birincisi, her sorunun kesin, yanılgıya yer vermeyen bir anlamı olmalı. Ancak böyle bir soruya kesin ve doğru bir yanıt verilebilir. Daha önce verdiğimiz yağmurla ilgili örneği hatırlayalım. Yarın Chicago'da yağmur yağacak mı? Çok daha uygun bir soru olurdu. İkincisi, her soru basit olmalı, birleşik değil. Diyelim ki hamile olduğunu bilmeyen bir kadın, altıncı duyusuna şöyle bir soru soruyor. Yakın bir zamanda hamile kalıp çocuk sahibi olacak mıyım? Altıncı duyu bu soruya olumsuz yanıt verecektir. Çünkü kadın zaten hamile. Altıncı duyu böyle bir soruyla karşılaştığında çıkmaza girer. Çünkü sorunun bir bölümünü olumlu, diğer bölümünü ise olumsuz yanıt vermesi gerekir. Üçüncüsü, her soru hakkında bilgi edinmek istediğiniz konuyla doğrudan ilintili olmalıdır. Bir başka deyişle ne sorduğunuzu iyi bilin. Diyelim ki bir kadın şu soruyu soruyor. Hayallerimdeki erkekle tanışacak mıyım? Eğer hayallerindeki erkek tanıdığı biri ise yanıt olumsuz olabilir. Hayallerindeki erkekle tanışmayacaktır. Çünkü onu zaten tanımaktadır. Hayallerimdeki erkeği tanıyor muyum? Ya da hayallerimdeki erkeği bulduğumu ne zaman hissedeceğim gibi bir soruyla başlaması çok daha iyi olur. Son olarak iş dünyasından bir örnek verelim. Siber Teş, şirketine yatırım yapmanızın sizin için iyi olup olmayacağını öğrenmek istiyorsanız, Siber Teş iyi bir şirket mi gibi bir soru sormayın. Hatta daha da netleştirelim. Belli bir zaman dilimi içinde yatırım yapmanın sizin için iyi olup olmayacağını sorun. Kısa vadede çok kazandıran bir yatırım, uzun vadede istenmeyen sonuçlar verebilir. Alıştırma 7. 3 sorunuzu gözden geçirin. Bu açıklamalar ışığında alıştırma 2'de hazırladığınız sorular birer birer gözden geçirin. Ve sözü edilen özellikleri taşıyıp taşımadıklarını kontrol edin. Sorularınız basit, kesin ve konuyla doğrudan ilintili mi? Gerekli ayrıntıları içeriyor mu? Her soruyu yüksek sesle okuyun. Altıncı duyunuza yardımcı olmak için değil, onun buna ihtiyacı yoktur. Ama sorularınızı işitmek, doğru hazırlanıp hazırlanmadıklarını daha iyi anlamanızı sağlar. Dördüncü bölümde de önerdiğim gibi birbirinden farklı konularda ve önümüzdeki 1-2 yıla dair sorular sorun. Yanıtlarınızın doğrulandığını görmek, böyle olacağından eminim, gelişmekte olan altıncı duyunuza karşı güveninizi arttıracaktır. Eğer doğru sorulara birkaç örnek daha görmek istiyorsanız 25. bölüme bakabilirsiniz. Sorularınızı düzelterek defterinize yeniden yazın ve başına alıştırma 7 yazmayı unutmayın. Alıştırmaları özenle yapmayı sürdürün. Farkına bile varmadan ilk okumanızı yapmış olacaksınız. Önemli hatırlatma. Kitabın kalan kısmı boyunca bu alıştırmada hazırladığımız 3 soruyu yanıtlayacağız. Bu bölümü ve bir önceki bölümü bir kez daha dikkatle okumanızı ve canınızı sıkmak istemiyorum ama sırf yanlış soruların yanıtlarını öğrenmek için bunca alıştırmayı yapıp bunca zaman harcadığınızı öğrenmeniz de hiç de hoş olmaz. Altıncı duyu iş başında bir öğrencinin yaşadıkları. Altıncı duyumu bilinçli olarak kullanmayı öğrendiğimden beri hayatımın dönemler halinde seyrettiğini fark ettim. Altıncı duyumu bazen aşk, bazen para ve bazen iş, bazen de arkadaşlarım üzerinde yoğunlaştırıyorum. 9 yıl önce altıncı duyumu geliştirmeye başladığımda tek düşündüğüm aşktı. Bu yüzden altıncı duyumu olası ilişkiler hakkında bilgi edinmek için kullanıyordum. Başlangıçta gerçek aşkı bulmama engel olan kişisel sorunlarımla ilgili izlenimler alıyordum. Bir noktada zihnimde sürekli aynı anı dönmeye başladı. Başlangıçta bir anlamı yok gibiydi. Sonra bir başka anıyla birleşti ve anılar dönüp dolaşıp bir atta kilitlendi. Kirk adını çok sevmeye başladım çünkü bu ad hiç aklımdan çıkmıyordu. Bir sabah liseden tanıdığım eski bir arkadaşımı aradım. Onunla ancak üçüncü ya da dördüncü görüşmemizde kocasının erkek kardeşi Kirk'le tanıştım. İlk girişte ondan hiç hoşlanmadım ama şu anda onunla 5 yıldır evliyiz ve mutluyuz. Kocam 6. duyusunu kullanmıyordu ve başlangıçta bu konuda oldukça şüpheliydi. Evliliğimizin inişli çıkışlı ilk yılı boyunca Kirk'le ilgili birçok şeyi doğru tahmin ettim. Öğle yemeğinde ne yediğinden tutun, zatürre olduğuna kadar. Ancak bütün izlenimlerimi onunla paylaşmamın onu tedirgin ettiğini fark ettim. Artık sadece onun sorularını yanıt vermekle yetiniyorum. Avukat olduğu için evden çıkmadan önce sık sık bugünkü davalarda sürpriz bir gelişme olacak mı diye sorular soruyor. Altıncı duyum kullanmak bana yaşamım ve kararlarım üzerinde çok daha fazla denetim sahibi olduğum duygusunu veriyor. Şimdi borsa yatırımcımdan bana bir şirketin hisselerini önerdiğinde önce şirketin adını yazıp kendi kendime sorular soruyorum. Sonra yatırımcımdan o şirketle ilgili bilgi istiyorum. Eskiden başka insanlara danışma zorunda olduğum konularda kendi kendime de bilgi edinebileceğimi bilmek çok hoş bir duygu. Tebrikler. İlk okumanızı yaptınız. Size bir sır açıklıyorum. Şu anda ilk okumanızı yapmış bulunuyorsunuz. Hatırlıyor musunuz? 5. bölümde sizden alıştırma 4'teki tetik soruları yanıtlamanızı istemiştim ve kasıtlı olarak bu alıştırmanın amacını size açıklamamıştım. İşte bunu yapmamın nedeni bir sorunun yanıtını okuyordunuz. Bunun farkında değildiniz elbette. En azından bilinçli olarak. Şimdi hangi soruyu yanıtladığınızı öğrenmek için 58. sayfayı açın ve alıştırma 8'in yanıtına bakın. Durun bir dakika. Şu anda kendi kendinize yoksa Laura 6. duyumla bir okuma yaptığımı mı söylüyor diye soruyor olmalısınız. Evet, aynen bunu söylüyorum. Bir okumanın o alıştırmadaki gibi olduğu kanısına kapılmayın. Çünkü öyle değil. Üstelik o alıştırmaya verdiğiniz yanıtların 62. sayfadaki soruya pek uymadığını da görebilirsiniz. Bu da oldukça normal. Henüz 6. duyunuzun dilini bilmediğiniz için izlenimlerinizi doğru olarak yorumlayamayabilirsiniz. Bunu daha sonra öğreneceksiniz. Yine de inanın, bir okuma yapmak o alıştırmadan daha zor ve karmaşık bir şey değil. En iyisi lafı daha uzatmadan yanıtlarınızdan mümkün olduğunca çok anlam çıkarmaya çalışın. Bu 6. duyunuzun dilini anlamanız açısından son derece yararlı bir çalışma olacak. Elinizden geleni yapın. İleriki bölümlerde bu becerinizi geliştirmenizi sağlayacak pek çok alıştırma yapacağız. Alıştırma 8. İzlenimlerinize anlam vermek. Alıştırma 4'te verdiğimiz yanıtlara bakın. Ne gibi özellikler var? Artık hangi soruya yanıtladığınızı bildiğinize göre her yanıtı soruya karşılık olarak verilen anlamlı bir yanıtmış gibi yorumlamanızı istiyorum. Birkaç yanıtı sonra uyması için biraz genişletmeniz gerekebilir. Olsun. Her zaman olduğu gibi yanıtlarınızı kaydedin. Söylediklerinizin kulağa tuhaf gelmesi önemli değil. Ne de olsa bu ilk okumanız. Yanıtlarınızı bir kez daha okuduktan sonra hepsine bir bütün olarak bakın. Aralarında ne gibi ortak noktalar var? Hangi temalar ağırlıkta? Sadece kesin ve açık temalar aramayın. Bazıları incelikçe gizlenmiş olabilir. Örneğin şu kelimelerin ard arda tekrarlandığını görebilirsiniz. Temiz, tuz, terk etmek. Hepsi T harfiyle başlıyor. Bunun bir anlamı olabilir. Bütün bunları yaparken aklınıza gelenleri yüksek sesle söyleyin ve sesinizi kaydedin. Aralıksız konuşun. Böylece bilincinizin ve mantığınızın bilinç dışınızın akışına karışmasını engellersiniz. Eğer kayıt cihazınız yoksa yazmaya elverişli bir pozisyonda oturun ve yanıtlarınızı hiç duraksamadan yazın. Alıştırma 4'teki sorulara verdiğiniz yanıtlara bakın. Her birinin sizin için ne anlam ifade ettiğini düşünün. Bu yolla anlamlı bir bütün oluşturmaya çalışın. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı defterinize yazmayı unutmayın. Bir öğrencinin yorumu. Beşinci bölümde size bir öğrencinin alıştırma 4'te verdiği yanıtlara örnek göstermiştim. Bu öğrenci hangi soruyu yanıtladığını öğrendikten sonra yanıtlarını şöyle yorumladı. Jane benim adım. Zeş de kocamın adı. Az önce telefonda Boston'da oturan yakın arkadaşımızla konuştum. İki çocukları var. Benden küçük çocuklarının isim annesi olmamı istediler. Kokulu bitkiler demet halinde büyürler. Sarı güneş demek. Güneş olmadan hiçbir şey büyüyemez. Belki de bir oğlum olacak. Bir çocuk pırlantadan çok daha değerlidir. Danup benim için sevgi demek. Bir yılın anlamı zaten açık. O ninni ve sallanan beşik bana ana rahmindeki bebeği anımsatıyor. Sanırım önümüzdeki yıl çocuğum olacak. Yanıtlarınıza mantıklı açıklamalar bulmaya çalışmayın. Bırakın izlenimleriniz değişik çağrışımlar yapsın. Niçin böyle yaptık? Size alıştırma dördü yaparken bir okuma yapacağınızı söylemedim. Çünkü böyle bir durumda öğrencilerimin çoğu hemen çeşitli itirazlar öne sürüyor. Henüz okuma yapmayı bilmiyorum ki bilmediğim bir soruyu nasıl yanıtlarım? Bu gibi bilinçli kuşkular 6. duyunuzun işleyişine engel olur. Oysa 6. duyunuzun izlenimlere, çağrışımlara açık ve özgür olması gerekiyor. Fark ettiyseniz 6. duyunuzun ne yaptığını bilmiyordunuz. Yine de bir okuma yaptınız. 6. duyunuza daha çok güvenmeye başladığınızda bilincinizi bertaraf etmenize gerek kalmayacak. Aslında bizim amacımız tamamen bilinç dışınızda işleyen bir süreci bilinçli olarak kontrol etmenizi sağlamak. Önümüzdeki bölümlerde de sizden amacını açıklamadığım alıştırmaları yapmanızı isteyeceğim. Bunları elinizden geldiğince dikkatli yapın ve doğru yaptığınıza inanın. Bölüm 8. Her şeyi zaten biliyorsunuz. Unutulan duyu. 6. duyu da tıpkı konuşma, düşünme ya da müzik beğenisi gibi insan olarak doğuştan sahip olduğumuz bir kapasite. 6. duyu insanın sonradan kazandığı bir beceri değildir. İnsanın tüm düşünsel, duygusal ve fiziksel süreçlerinin bir parçasıdır. Her an, şu anda dahil 6. duyunuzdan bilgi alırsınız. Sadece bu sürecin farkında olmazsınız. Gündelik hayatınızda verdiğiniz tüm kararlarda, akşam yemeğinde ne yiyeceğinizden tutun, uzmanlık alanınıza, kimle evleneceğinize dair tüm seçimlerinizde 6. duyunuzu da kullanabilirsiniz. 6. duyunuzdan en etkili biçimde yararlanmanın püf noktası, bilinç dışınızdaki bilgileri bilincinizin ulaşıp yorumlayabileceği bir yere getirmektir. Bilinç dışınızda olup biteni denetleyebilmeniz için çok pratik yapmaya ve doğru yönlendirmeye ihtiyacınız var. Size bunun nasıl yapacağımızı öğreteceğim. Bir anlamda bu kitabın amacı zaten sahip olduğunuz ve kullandığınız bir yeteneğin farkına varmanızı sağlamak. Televizyondaki Kung Fu dizisini anımsıyor musunuz? Kung Fu dizisinin ilk bölümünde genç David Carradine, Kung Fu öğreten gizli bir Çin mabedine kabul edilmiştir. Avluyu temizlerken bilgelerden biriyle karşılaşır. Adamın kör olması onu şaşırtır. Çünkü adam gözleri gören biri gibi kolaylıkla dolaşabilmektedir. Bilge ona körlüğün sandığı gibi bir sakatlık olmadığını, bu sayede insanın diğer duyularını daha iyi geliştirdiğini söyler. Buna bir örnek olarak da küçük çocuğa ayaklarının dibinde sessizce duran küçük çekirgenin farkında olup olmadığını sorar. Çocuk yere bakar ve o sırada zıplayan çekirgeyi görür. Bilgeye dönerek, yaşlı adam nasıl oluyor da ayak ucunuzdaki çekirgeyi bile duyabiliyorsunuz diye sorar. Bilge ise şu karşılığı verir. Genç adam, sen nasıl oluyor da duyamıyorsun? İnsanlar bana 6. duyumu nasıl geliştirdiğimi sorduklarında benim içimden de onlara yukarıdakine benzer bir soru sormak geliyor. Siz nasıl geliştirmediniz? Tıpkı o bilge gibi ben de bazen insanın kendisi için en doğal şeyleri yapmasının kolay olmadığını, hatta bunları yapabilmenin bazen tuhaf kabul edildiğini biliyorum. Buna rağmen bugüne kadar altıncı duyusunu kullanamayan bir insana rastlamadım. Peki bazı insanların altıncı duyusunu diğerlerinden daha mı güçlüdür? Kesinlikle. Nasıl bazı insanlar daha mantıklı, ressam ya da yazar olmaya daha yatkınsa, bazen insanlar da altıncı duyularını kullanmaya daha yatkındırlar. Madem altıncı duyumu kullanıyorum, bu kitaba ne gerek var? Madem altıncı duyumu hep kullanıyordum, bu kitaba ne gerek var diye düşünebilirsiniz. İçinizden bunca zahmete niye katlanayım diyebilirsiniz. Haklısınız. Birincisi, şimdiye kadar altıncı duyunuzu bilinçsiz olarak kullandınız. Asıl beceri onun etkili ve kontrollü olarak kullanılabilmesidir. Altıncı duyunuzla edindiğiniz bilgiyi doğru yorumlamayı öğrenmek için bir yapıya ihtiyacınız var. Tıpkı düşünmek için mantıksal yapılar kullandığınız gibi. Çocukluğunuzdan beri sahip olduğunuz altıncı duyunuzu diğer yetiler gibi doğru yönlendirme ve çalışmayla geliştirebilirsiniz. Bu sınırsız bilgi edinme yeteneğinizi istediğiniz zaman kullanmayı öğreneceksiniz. Ayrıca altıncı duyu, karar verirken kullandığımız diğer yeteneklerimizle karıştırılmadığında çok daha güçlü bir araçtır. Aynı şey duygularımız ve zekamız için de geçerlidir. Neye, niçin tepki gösterdiğimizi bilirsek daha net ve akılcı kararlar alırız. Altıncı duyunun mantıksızlıkla, hatta aşırı duygusallıkla bir tutulması beni hep şaşırtmıştır. Çünkü kararlarımızın çoğu da çok çeşitli ve karmaşık gerçeklerin, duyguların, düşüncelerin ve anıların etkisinde alınır. Sonuç olarak altıncı duyunuzu tanımak, karar verirken kullandığınız diğer bilgileri altıncı duyunuzla edindiğiniz bilgiyle pekiştirmenizi sağlar. Altıncı duyunuzu geliştirmek mantığınızı ve duygularınızı da geliştirir. Çünkü altıncı duyunuz üzerinde çalışırken her süreci ayrı olarak tanımlamayı, dolayısıyla değişik yeteneklerinizi bir arada daha etkili kullanmayı öğrenirsiniz. Altıncı duyu iş başında yaşanmış bir olay. Yıllarca önce kocamla birlikte New York'ta bir apartman dairesi arıyorduk. Doğal olarak babam Park Avenue, ona yakın bir yerde oturmamı istiyordu. Ama ben New York Times gazetesinin emlak sayfalarına bakarken hoşuma giden bir ilana rastladım. New Yorklu olmama rağmen ilandaki dairenin bulunduğu sokağa daha önce hiç gitmemiştim. Yine de bu dairede beni çeken bir şey vardı. Bu yüzden gidip görmeye karar verdim. New York standartlarına göre oldukça boş ve sakin bir sokaktı. Yan yana iki daire için oldukça düşük bir fiyat önerdim. Her nasılsa önerdiğim fiyat kabul edildi. O iki daireyi satın aldım ve yıllar sonra New York'un en gözde ve pahalı muhitlerinden biri oldu. Daha sonra o binanın ruhsat alabilmesi için iki daire daha satılmasının şart olduğunu öğrendim. Fiyatın bu yüzden kabul edildiğini öğrendim. O canavar gerçek miydi? Hepimiz çocukken altıncı duyumuzun verdiği bilgilere açıktık. Ancak bize gözle görülen, elle tutulan bilimsel mantık dışında hiçbir şeye güvenmemeyi öğreten bir toplum içinde büyüdük. Benim altıncı duyumu kullanmam da hiçbir zaman hiç kimse tarafından desteklenmemişti. Çocukken algıladığımız her şeyin gerçekten var olduğuna inanırız. Altıncı duyumuz henüz terbiye edilmemiş olduğu için onu bilinçsizce ve sadece korkularımızı ya da isteklerimizi pekiştiren bilgiler edinmekte kullanırız. Algıladığımız şeyleri sorgulamadan kabul ederiz. Çünkü bunların altıncı duyumuz tarafından seçildiğini bilmeyiz. Bir çocuk geceleyin yatak odasının duvarında canavara benzeyen bir gölge gördüğünde bu canavar gerçekten var mı diye düşünmez. Canımı yakacak mı diye düşünür. Canavar anlamsız yere uydurulmamıştır. Bir yapısı ve amacı vardır. Çoğunlukla çocuğun hayatındaki baskıların ve tehditlerin ayrıntılı kusursuz bir temsilcisidir. Çocuğa canavarın nasıl kovulacağını sorduğunuzda size şaşırtıcı derecede ince düşünülmüş ve anlamlı bir çözüm sunacaktır. Çocuk farkında olmasa da onun bilinç dışı her şeyi bilir. Elbette yetişkinler daha gerçekçidir. Bu yüzden anne babasına gördüğü canavardan söz eden çocuk hayali korkuları nedeniyle azar işitir. Anne babaların pek azı çocuğun bilinç dışının karmaşık, soyut bir korkuyu çocuğa göre somut bir simgeyle bir canavarla dile getirdiğini fark eder. Birer yetişkin olduğumuzda çocuğumuz yalnızca korktuğumuzun ayrıdına varırız. Ama bu korkuyu çoğu tanımlayacak ayrıntılardan ya da bundan kurtulmamızı sağlayacak çözümden yoksun oluruz. Kimi zaman bu korkuyu uçağa binmek ya da yeni bir ilişkiye girmek gibi gerçek ve somut bir şeye bağlarız. Düş kurma ve oyun oynama yeteneğimizi yitirdiğimiz için düşünsel olarak olgunlaştığımızda bilinç dışımızın bize son derece yararlı olabilecek anlamı sağlayan yeteneklerini de değerlendiremeyiz. Kısacası çok küçük yaşta 6. duyumuza güvenmemeyi öğreniriz. Büyüdükçe bilgileri gerçek, uygun ya da objektif olarak yargılamayı ve toplumun standartlarına göre gerçek olmayanı saf dışı bırakmayı öğreniriz. Yıllar geçtikçe zihnimizdeki bu sansürleme bilinçsiz, otomatik bir sürece dönüşür. Çoğu insan çocukluğundan beri 6. duyusunun sesini bastırmayı öğrendiği için altıncı duyu ile ilgili tüm çalışmalar hangi izlenimlerin hayal ürünü olduğunu ve hangilerinin göz ardı edildiğini öğrenmekle başlanır. Altıncı duyunuzu tanımayı öğrenin. Altıncı duyunuzu tanımamanızın bir başka nedeni de farklı bir dilde konuşmasıdır. Altıncı duyu ile edinilen bilgi çoğunlukla semboller ve parçalar halindedir. Altıncı duyu çok ender olarak konuşma diline uygun, tam cümleler kurarak konuşur. Özellikle bilgi gelecekle ilgili ise sonuç olarak kendi kendimizi bu bilgiyi unutmaya alıştırır. Çünkü bize saçma gelir. Bir sabah sinema oyuncusu bir arkadaşım film setinde işe başlamadan önce mutlaka içtiği sütlü kahvesini hiç nedensiz geri çevirdi. Günde iki koca fincan kahve içmeden işe başlamayan bir insan olmasına rağmen o kahveyi içmek üzereyken içi kalkmış ve bu yüzden geri göndermiş. O gün öğleden sonra tüm set çalışanları kahveye konan sütün mikroplu olması yüzünden dizantriye yakalandı. Arkadaşımsa ortada hiçbir neden yokken altıncı duyusunu dinleyerek korkunç bir hastalığa yakalanmaktan kurtulmuş oldu. Asla salt duygusal, salt mantıklı, salt altıncı duyunuza açık olamazsınız. Bir başka sorun da şudur. Erişkinliğinizde altıncı duyu ve diğer süreçler öyle birbirine karışmış olur ki altıncı duyunuzu düşüncelerinizden, duygularınızdan, bilgilerinizden ve görünüşte mantığa dayanarak işleyen iradenizden ayrı olarak kullanamazsınız. Tıpkı mantığın duygularınızla gölgelenmesi gibi altıncı duyu da bilgi dağarcığınızla ve mantığınızla gölgelenmektedir. Siz farkında olmasanız da aldığınız her kararda altıncı duyunuzun etkisi vardır. Altıncı duyularını geliştirmemiş insanlar en çok gündelik hayatlarındaki uğraşlar söz konusu olduğunda altıncı duyularından yararlanırlar. Örneğin iş hayatlarında. Doktorlar teşhislerinde, iş adamları ise bir yatırım değerini tahmin ederken içgüdüsel olarak altıncı duyularını kullanırlar. İnsanlar ayrıca duygusal konularda da altıncı duyularını kullanmaya daha yatkındırlar. Örneğin bir firmanın işten çıkarma döneminde işini kaybetmekten korkan bir insan, herhangi bir tehlikeye sinyalini algılayan bir çeşit anten geliştirecektir. Bu altıncı duyudur. Yani anne olan bir kadının altıncı duyusu da çocuğuyla ilgili tüm bilgileri algılamaya ayarlanmış olacaktır. Altıncı duyunuz sürekli iş başında, pişireceğiniz yemeği kararlaştırmak gibi sıradan bir konuda bile Diyelim ki akşam yemeğinde ne pişireceğinizi düşünüyorsunuz. Hem ailenizin damak zevkine uygun, hem besleyici, hem de pratik bir yemek yapmak istiyorsunuz ve ansızın aklınıza yer elması geliyor. Pek sık yediğiniz bir sebze olmasa da alışveriş listenize de ekliyorsunuz ve akşam yemeğinde kız kardeşiniz sevinçle "Yer elması istediğimi nereden bildin?" diyor ve bütün hafta boyunca canının yer elması çektiğini söylüyor. Bilinç kazanmak. Eğer yaşıyorsanız sürekli soluk alıp verirsiniz ama bunu hiç düşünmeden yaparsınız. Bu kitabın sayfalarını çevirirken vücudunuz inanılmaz derecede karmaşık işlemleri kolayca, başarıyla ve bilinçsizce yapıyor. Soluk alıp vermek yaptıklarımızın yalnızca bir bölümü. Çok şükür bunlar biz farkında olmadan kendi kendine gerçekleşiyor da bilinçli olarak başka şeylerle ilgilenebiliyoruz. Ancak ileri düzeyde yetkin yogilerin de bildiği gibi soluk alıp verme işlemini bilinçli olarak denetlemenin pek çok avantajı var. Soluk alıp verme üzerine yoğunlaşan pek çok alıştırmadan birini yaparak acıyı kontrol edebilir, konsantrasyonumuzu yükseltebilir, bedenimizin gevşemesine yardımcı olabilir, hatta iyileşme sürecini hızlandırabilirsiniz. Benzer şekilde bu kitabın sayfalarını okurken bilincinde olmadan bir sürü karmaşık zihinsel işlev kullanıyorsunuz. Şimdi bu işlevlerden birini inceleyelim. Belleğiniz. Gözleriniz sayfadaki bir kelimeye çevirdiğinizde bu kelime anında belleğinizde depolanmış on binlerce kelimeyle karşılaştırılır. Bu kelimeyle birlikte imgeler ve çağrışımlar belleğiniz tarafından bulunur ve bilincinize sunulur. Altıncı duyunuzda hemen hemen aynı şekilde işler. Sürekli olarak bilincinize bilgi sunar ve siz bu sürecin farkında bile olamazsınız. Kısacası altıncı duyunuzu geliştirmek hiç de gizemli, karmaşık bir uğraş değil. Tek yapmanız gereken dikkatinizi nereye ve nasıl yöneltmeniz gerektiğini öğrenmek.